Ayrım 36. Kolera günlerinde aşk. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 382. Sorun değil, diye gülüyordu kaptan. Birkaç yıla kalmaz ırmağın kurumuş yatağında lüks otomobillerle dolaşırız. Fermia Daza ile Florentino Ariza ilk 3 gün kapalı güvertenin yumuşak ilkbaharıyla korunmuşlardı. Ama odun kullanımı kısıtlandığı, soğutma sistemi işe yaramaz duruma geldiği zaman Cumhurbaşkanlığı kamerası buharlı bir kafeteryaya dönüştü. Fermina Daza geceleri açık pencerelerden giren, ırmaktan esen rüzgarla yaşayabiliyor, gemi demirlediğinde filit makinesi işe yaramaz olduğundan böcekleri havluyla kovuyordu. Kulağının ağrısı dayanılmaz olmuştu. Bir sabah uyandığında ezilmiş bir Ağustos böceğinin şarkısı gibi ansızın bütün dindi. Ama sol kulağının işitme duyusunu yitirdiğinin, gece Florentino Ariza ona sol yanından seslenip de ne söylediğini işitmek için başını çevirmek zorunda kalıncaya dek farkına varmadı. Yaşlılığın onca umarsız kusurlarından biri diye kabul edip hiç kimseye söylemedi bunu. Her şeye karşın geminin gecikmesi onlar için tanrısal bir aksilik oldu. Florentino Ariza bir kez bir yerde okumuştu. Felaketlerde aşk daha yüce, daha soylu olur. Cumhurbaşkanlığı kamerasının nemi birbirlerine soru sormaksızın sevmelerinin daha kolay olduğu gerçek dışı bir uyuşukluğa gömdü onları. Korkuluklarının yanındaki koltuklarla el ele tutuşmuş usa sığmaz saatler geçiriyorlardı. Usul usul öpüşüyorlar, bitkinlik duymaksızın okşayışların esrikliğinin tadına varıyorlardı. Boğucu havanın 3. gecesi Fermina Daza, kuzeni Hildebranda'nın çetesiyle birlikte gizli gizli daha sonra evlenip çoluk çocuğa karıştığı zaman eğreti dünyasının arkadaşlarıyla kapalı kapılar ardında içtiği anisado şişesiyle bekledi onu. Yazgısını gereğinden çok ayıklıkla düşünmemek için biraz esrikleşmeye gereksinim duyuyordu. Ama Florentino Ariza, onun bunu son adım için kendi kendini yüreklendirmek amacıyla yaptığını sandı. Bu kuruntuyla parmaklarının ucuyla onun solgun boynunu, maden balinalarla zırhlanmış göğsünü, kemikleri aşınmış kalçalarını, yaşlı bir ceylanınkileri andıran uyluklarını, okşama yürekliliğini gösterdi. Fermina Daza gözleri kapalı mutluluk içinde ama hiç ürpermeden sigarasını içip içkisini aralıklarla yudumluyordu. Kabul etti. Sonunda okşayışlar karnına doğru kaydığında yeterince anason gitmişti yüreğine. Bu işi yapacaksak yapalım dedi ama yetişkin insanlar gibi. Onu kameraya götürdü. Işıklar yanık, yapmacık utanmalara kapılmaksızın soyunmaya başladı. Florentino Ariza sırtüstü yatağa uzanmış bir kez daha öldürdüğü kaplanın postunu ne yapacağını bilmeksizin gücünü toplamaya çalışıyordu. Bakma dedi Fermina Daza. Florentino Ariza gözlerini tavandan ayırmadan niçin diye sordu. Hoşuna gitmeyecek çünkü dedi Fermina Daza. O zaman baktı ona Florentino Ariza. Beline dek çıplak gördü onu. Tıpkı tasarladığı gibi. Omuzları kırış kırış, göğüsleri sarkık, kaburgaları bir kurbağanınki gibi soluk, soğuk bir deriyle kaplı. Az önce üstünden çıkardığı bluzla göğsünü örttü, ışığı söndürdü. O zaman Florentino Ariza doğruldu, karanlıkta soyunmaya başladı. Çıkardığı her giysiyi ona atıyor, o da gülmekten katıla katıla gerisin geri atıyordu onları. Uzun bir süre sırt üstü uzanmış kaldılar. Florentino Ariza esrikliği geçtikçe yürekliliği azalmış, Fermina Daza ise dingin, neredeyse istençsiz ama içkiyi fazla kaçırdığında her zaman olduğu gibi anlamsız bir gülme tutmasın diye Tanrı'ya yakarıyordu. Vakit geçirmek için şundan bundan konuştular. Kendilerinden, birbirine benzemeyen yaşamlarından, karaya oturmuş bir geminin karanlık kamerasında çıplak olmanın gerçek dışılığından söz ettiler. Oysa doğru olan, ölümü beklemekten başka vakitleri kalmadığını düşünmekti. Her şeyin daha olmadan bilindiği bir kentte, onun yaşamında bir kadının, tek bir kadının bile olduğunu işitmemişti Fermina. Bunu söz gelişiymiş gibi söyledi ona. Florentino Ariza, sesinde en küçük bir titreme bile olmaksızın hemen yanıtladı onu. Erdemliğimi senin için korudum, dedi. Nasıl olsa buna inanmazdı Fermina Daza. Doğru bile olsa, çünkü yazdığı aşk mektupları anlamlarından ötürü değil, insanı allak bullak etme gücünden ötürü değer taşıyan, buna benzer tümcelerden oluşuyordu. Ama onun bu sözleri söyleyişindeki yüreklilik hoşuna gitti. Florentino Ariza ise hiçbir zaman sorma yürekliliğini bulamadığı şeyi ansızın sordu kendi kendine. Evliliğin sınırları dışında ne tür bir gizli kalmış yaşamı olmuştu Fermina Daza'nın? Hiçbir şey şaşırtmazdı onu. Kadınların gizli serüvenlerinde erkeklerle aynı olduklarını biliyordu çünkü. Aynı oyunlar, ansızın gelen aynı esinmeler, aynı pişmanlıksız ihanetler. Ama bunu sormamak da iyi etti. Kiliseyle ilişkilerinin oldukça gergin olduğu bir dönemde günahını çıkaran papaz hiç yeri yokken kocasını hiç aldatıp aldatmadığını sormuştu Fermina Daza'ya. O da yanıt vermeden, sözlerini bitirmeden, izin istemeden ayağa kalkmıştı. Bir daha da ne ona ne başka birine günah çıkartmaya gitmemişti. Buna karşılık Florentino Ariza'nın sakınımlığının umulmadık bir ödülü oldu. Fermina Daza karanlıkta elini uzattı, onun karnını kalçaların neredeyse tüysüz pubisine okşadı. Tenin tıpkı bir bebeğinki gibi dedi. Ardından son adımı attı, onu olmadığı yerde aradı, kuruntulara kapılmaksızın bir kez daha aradı, kıpırtısız buldu. Ölü, dedi Florentino Ariza. Bütün kadınlarla ilk kez hep olurdu bu ona. Böylece bu kabusla yaşamayı öğrenmişti. Her seferinde ilk kez oluyormuş gibi yeniden öğrenmek zorunda kalmıştı. Onun elini alıp göğsünün üstüne koydu. Fermina Daza onun yorulmak bilmeyen yaşlı yüreğinin neredeyse derisini delip çıkacakmış gibi bir yeni yetmenin gücü, ivecenliği ve düzensizliğiyle çarptığını duyumsadı. Aşkın fazlası da aşksızlık kadar tehlikelidir bu iş için, dedi. Florentino Ariza. Ama inanmadan söyledi bunu, utanıyordu, kendi kendine öfke duyuyordu. Başarısızlığı yüzünden onu suçlamak için bir neden bulmak istiyordu. Fermina Daza bunu biliyordu. Onun savunmasız bedeni, acımasızlıktan tat duyan yalpak bir kedi gibi alaycı okşayışlarla kışkırtmaya başladı. Sonunda Florentino Ariza işkenceye daha fazla dayanamadı, kalkıp kamerasına gitti. Fermina Daza en sonunda onun aşkına inanmış, gün ağarıncaya dek onu düşündü. Alkolün etkisi dalga dalga uzaklaştıkça onun kendisinden hoşlanmadığı, bir daha geri dönmeyeceği kaygısı kapladı içini. Ama aynı gün sabahın 11'inde geri döndü Florentino Ariza. Taptaze, dinlenmiş, belli bir gösterişle karşısında soyundu. Onu karanlıkta düşlediği gibi bol ışıkta görmek hoşuna gitti Fermina Daza'nın. Yaşlanmayan bir adam. Teni esmer, açık bir şemsiye gibi parlak, gergin, koltuk altlarında ve kasıklarındaki tek tük yumuşak tüyler dışında hiç tüysüz. Silahı kalkıktı. Fermina Daza onu rastgele göstermediğini, kendi kendini yüreklendirmek için bir savaş ganimeti gibi sergilediğinin farkına vardı. Tanyeli çıktığında üstüne giydiği geceliğini çıkarmasına bile fırsat vermedi. Acemice ivecenliği Fermina Daza'nın içinde bir acıma ürpertisi uyandırdı. Ama canını sıkmadı bu, çünkü böyle durumlarda acımayla aşkı birbirinden ayırt etmek kolay değildi. Ama sonunda içi boşalmış gibi duyumsadı kendini. 20 yılı aşkın bir zamandan beri ilk kez sevişiyordu. Böylesine uzun bir aradan sonra onun yaşında nasıl olduğunu merak ettiğinden tedirginlikle yapmıştı bunu. Ama Florentino Ariza, bedeninin de onu isteyip istemediğini anlamasına vakit bırakmamıştı. Çabuk ve hüzünlü olmuştu. Her şeyi berbat ettik diye düşündü Fermina Daza. Ama yanılıyordu. İkisinin de uğradıkları hayal kırıklığına karşın, Florentino Ariza'nın beceriksizliğinden ötürü duyduğu pişmanlığa, Fermina Daza'nın içkinin çılgınlığına kapıldığı için kendini kınamasına karşın, sonraki günlerde bir an bile birbirlerinden ayrılmadılar. Neredeyse yalnızca yemek yemek için çıkıyorlardı kameralarından. Gemisinde saklanmak istenen tüm gizleri içgüdüsüyle keşfeden Kaptan Samaritano, her sabah onlara beyaz bir gül gönderiyor, onların zamanının valslerinden oluşan serenatlar yaptırıyor, şaka olsun diye içlerinde güç arttırıcı maddeler bulunan yemekler hazırlatıyordu. Çok sonra aramaksızın kendiliğinden gelen bir esinle esinleninceye dek bir daha sevişmeyi denemediler. Birlikte olmanın yalın mutluluğu yetiyordu onlara. Kaptan öğle yemeğinden sonra onlara bir not göndererek 11 günlük yolculuğun son limanı olan La Dorada'ya varacaklarını bildirmeseydi kameradan çıkmak akıllarına bile gelmeyecekti. Fermina Daza ile Florentino Ariza kameradan solgun bir güneşin aydınlattığı evlerin burnunu gördüler. Limanın adının La Dorada İspanyolca yaldızlı demektir. Nedenini anladıklarını sandılar. Ama geminin kazanları gibi soluyan sıcağı duyup sokaklarda asfaltın kaynadığını görünce pek açık seçik gelmedi bu ad onlara. Üstelik gemi oraya değil, Santa Fe demir yolunun son durağının bulunduğu karşı kıyıya yanaştı. Yolcular iner inmez onlar da sığınaklarından çıktılar. Fermina Daza boş salonun dokunulmazlığı olan temiz havasını soludu. Küpeşte'den birlikte oyuncak treni andıran bir trenin vagonlarında eşyalarını tanımaya çalışan kargaşa içindeki kalabalığı seyrettiler. Avrupa'dan geldikleri sanılabilirdi. Özellikle kuzeye özgü paltoları, geçen yüzyıldan kalma şapkaları boğucu tozlu sıcaklı bir çelişki oluşturan kadınların. Kimileri saçlarına sıcaktan solmaya başlayan güzel patates çiçekleri takmışlardı. Düşsel bir savanadan geçerek bir günlük bir tren yolculuğundan sonra yüksek Ant yaylalarından yeni gelmişler, giysilerini kara iplere göre değiştirmeye henüz vakit bulamamışlardı. Pazar yerinin şamatası arasında umarsız görünüşlü, yaşlı mı yaşlı bir adam, dilenci paltosunun ceplerinden civcivler çıkarıyordu. Bir zamanlar kendinden çok daha uzun boylu, iri yarı birinin olan bir paltoyla, kalabalığın arasından kendisine yol açarak birdenbire ortaya çıkmıştı. Şapkasını çıkarttı, belki birkaç kuruş veren olur diye ters çevirip rıhtımın üstüne koydu. Sonra ceplerinden, parmaklarının arasından durmadan çoğalıyormuş gibi görünen avuç avuç yumuşacık, uçuk renkli civcivler çıkarmaya başladı. Rıhtım bir anda farkına varmadan üstlerine basan telaşlı yolcuların arasında dört bir yana dağılan kıpır kıpır civcivlerden bir halıyla kaplanmış gibi oldu. Seyreden yalnızca kendisi olduğu için Fermina Daza, onuruna düzenlenmiş gibi görünen bu olağanüstü görünümden büyülenmiş, dönüş yolcularının gemiye ne zaman binmeye başladıklarının farkına varmadı. Onun için şenlik sona ermişti. Gelenler arasında birçok tanıdık yüz, yaz günlerinde daha kısa bir süre öncesine değin ona yakınlık göstermiş olan arkadaşlarından bazılarını seçebildi. Çabuk çabuk kamarasına sığındı yeniden. Florentino Ariza şaşkınlık içinde buldu onu. Tanıdıklarının kocasının ölümünden böylesine kısa bir süre sonra bir keyif yolculuğuna çıktığını görmelerindense ölmeyi yeğe tutuyordu. Florentino Ariza onun yıkıklığından öyle etkilendi ki onu korumak için kamaraya kapanmaktan başka bir yol bulacağına söz verdi. Özel yemek salonunda akşam yemeği yerlerken birden belirdi fikir kafasında. Kaptan ne zamandır kafasını kurcalayan bir sorun hakkında Florentino Ariza ile görüşmek istiyor ama o her zamanki yanıtıyla başından savuyordu onu. Bu sorunları Leona Cassiani benden daha iyi çözer. Ama bu kez dinledi onu. Sorun şuydu. Gemiler giderken yük taşıyor, dönüşte boş dönüyorlardı. Yolcularda ise bunun tam tersi oluyordu. Yük daha avantajlı çünkü daha çok para getiriyor, üstelik yemek de yemiyor dedi. Fermina Daza, iki erkeğin farklı tarifeler uygulanması üstüne giriştikleri yorucu tartışmalardan sıkılmış, isteksizce yiyordu yemeğini. Ama o, Florentino sonuna dek gitti ve ancak o zaman kaptana bir kurtuluş habercisi gibi görünen bir soru sordu. Kuramsal olarak, dedi, hiç durmadan yük ya da yolcu almadan hiçbir limana uğramadan bir yolculuk yapılabilir mi? Kaptan bunun yalnızca kuramsal olarak düşünülebileceğini söyledi. CFC'nin Florentino Ariza'nın herkesten daha iyi bildiği iş yükümlülükleri, birçoğu kaçınılmaz yük, yolcu, posta ve daha birçok sözleşmeleri vardı. Bütün bunları aşmaya olanak veren tek şey gemide salgın hastalık çıkmasıydı. Gemi karantinada olduğunu açıklar, sarı bayrak çeker, olağanüstü koşullarda seyrederdi. Kaptan Samaritano, ırmakta görülen birçok kolera vakasında birkaç kez bunu yapmak zorunda kalmıştı. Sonradan sağlık makamları, hekimleri bu vakaların sıradan bir dizenteri olduğuna dair rapor vermeye zorlamışlarsa da. Bundan başka, ırmağın tarihinde birçok kez vergiden kurtulmak, istenmeyen bir yolcuyu almamak, yersiz denetimleri önlemek için sarı salgın hastalık bayrağı çekilmişti. Florentino Ariza, masanın altından Fermina Daza'nın elini buldu. ''İyi öyleyse'' dedi, ''öyle yapalım.'' Kaptan şaşa kaldı ama sonra ihtiyar tilki içgüdüsüyle her şeyi apaçık gördü. Bu gemiyi yöneten benim ama bizi yöneten de sizsiniz, dedi. Eğer ciddi söylüyorsanız yazılı olarak emir verin, biz de hemen yerine getirelim. Ciddi söylüyordu elbette. Florentino Ariza emri imzaladı. Önünde sonunda sağlık vakalarının sevinçli istatistiklerine karşın kolera günlerinin sona ermediğini kim olsa bilirdi. Gemiye gelince sorun yoktu. Yüklenen az yükle aktarıldı. Yolculara makinelerde bir bozukluk olduğu söylendi. O sabah erkenden başka bir şirketin gemisiyle gönderildiler. Bu gibi şeyler ahlaka aykırı hatta aşağılık nedenlerle yapıldığına göre aşk için yapılmasının neden yasalara uygun olmayacağını anlamıyordu Florentino Ariza. Kaptanın tek dileği yolculukta kendisine eşlik etmek üzere birini almak için Puerto Nare'ye uğramaktı. Onun da bir gönül gizi vardı. Böylece Nueva Fidelidad ertesi gün şafak sökerken yüksüz, yolcusuz, ana direğin tepesinde neşeyle dalgalanan sarı kolera bayrağıyla demir aldı. Gün ışırken Puerto Nare'den kaptandan daha uzun, daha iri yarı, değişik bir güzelliği olan bir kadın aldılar. Sirke yazılmak için bir sakalı eksikti. Adı Zenaida Neves'ti ama kaptan vahşi kadınım diye çağırıyordu onu. Gemiye bir limandan bindirip ötekini de indirdiği, gemiye binerken ardı sıra mutluluk rüzgarları estiren eski bir arkadaş. Florentino Ariza'nın Envigado'dan gelen trenin eskiden katırların çıktığı yoldan güç bela tırmandığını görünce, Rosalba'nın anılarının yeniden yaşadığı o hüzünlü ölümcül yerde, kısa aralıklarla yolculuk boyunca sürecek bir Amazon sağanağı boşandı. Ama kimse aldırmadı. Yüzen şenliğin kendi damı vardı. O gece Fermina Daza, cümbüşe kişisel bir katkıda bulunmak için mürettebatın alkışları arasında mutfağa inip kendi uydurduğu bir yemek hazırladı. Florentino Ariza, aşk usulü patlıcan diye vaftiz etti onu. Gündüzleri iskambil oynuyorlar, patlayıncaya dek yiyorlar, onları bitkin düşüren taş gibi ağır öğle uykuları uyuyorlardı. Tam güneş batarken orkestra çalmaya başlıyor, tıka basa doyuncaya dek somon balığıyla anisado içiyorlardı. Hafif bir gemide o hafta bütün yolculuk boyunca olduğunca çok yağmurun yağdığı yamaçlarda inen sellerin daha da elverişli kıldığı sularda hızlı bir yolculuk oldu yolculukları. Birkaç köyden kolerayı ürkütüp kaçırmak için hayırseverlik topları atıldı. Onlar da hüzünlü bir böğürtüyle minnetlerini belirttiler. Yol boyunca karşılaştıkları gemiler hangi şirketten olursa olsunlar başsağlığı mesajları gönderdiler onlara. Mercedes'in doğduğu Magangue köyünde yolculuğun geri kalan kısmı için yeterince odun yüklediler. Ferminadaza geminin düdüğünü sağlam kulağının içinde işitmeye başlayınca korktu. Ama Anisado içtiklerinin ikinci günü iki kulağı da daha iyi duyuyordu. Güllerin eskisinden daha güzel koktuğunu, kuşların tan vakti eskisinden çok daha iyi öttüklerini, sırf onu uyandırsın diye Tanrı'nın bir deniz ayısı yaratıp tamalamak kumsalına koyduğunu anladı. Kaptan işitti onu. Geminin yolunu değiştirtti. Kolları arasına aldığı yavrusunu emziren kocaman anayı gördüler sonunda. Birbirleriyle ne denli kaynaştıklarının ne Fermina farkına vardı ne de Florentino. Fermina onun lağmalarına yardım ediyor, yatarken bir bardağa koyduğu takma dişlerini fırçalamak için ondan erken kalkıyordu. Yitik gözlük sorununu da çözdü çünkü okumak ve sökük dikmek için Florentino Ariza'nınkini kullanıyordu. Bir sabah uyandığında Florentino'nun alacakaranlıkta gömleğinin bir düğmesini tutturduğunu gördü. O daha insanın iki karısı olması gerektiği törensel tümcesini söylemeden atılıp kendisi dikti düğmeyi. Buna karşılık Fermina'nın ondan beklediği tek şey omzundaki ağrı için ona vantuz çekmesiydi. Öte yandan Florentino Ariza orkestranın kemanıyla eski anıları canlandırmaya başladı. Yarım günde Fermina için taçlı tanrıça valsini çalmayı başardı. Saatlerce çaldı. Sonunda zorla susturdular onu. Fermina Daza bir gece ansızın ömründe ilk kez boğulurcasına ağlayarak uyandı. Öfkeden değil acıdan ağlıyordu. Kayıkçının kürek darbeleriyle sandalda öldürülen yaşlı çiftin anısıyla. Ama dinmek bilmez yağmur etkilemedi onu. Paris'in belki de onun duyumsadığı kadar hüzünlü olmadığını, Santa Fe'nin sokaklarından onca cenaze geçmediğini iş işten geçtikten sonra düşündü. Florentino Ariza ile birlikte ileride çıkacakları yolculukların imgesi belirdi ufukta. Bavulsuz, toplumsal yükümlülüklerden uzak çılgın yolculuklar, aşk yolculukları. Varışlarından bir gün önce kağıttan çelenkler, renk renk ışıklarla büyük bir şenlik yaptılar. Hava kararırken sona erdi şenlik. Kaptanla Zenayda birbirlerine sımsıkı sarılarak o yıllarda yürekleri yaralamaya başlayan ilk bolerolarla dans ettiler. Florentino Ariza, Fermina Daza'ya özel valsleriyle dans etmeyi önermeye cüret etti ama o reddetti. Bununla birlikte bütün gece başı ve topuklarıyla tempo tuttu. Hatta bir an geldi kaptan bolero'nun gölgeleri içerisinde vahşi kadınıyla sarmaş dolaş olurken farkına varmadan oturduğu yerde dans etti. Öyle çok anisado içti ki merdivenlerden çıkmasına yardım etmek zorunda kaldılar. Ardından gözlerinden yaş gelinceye dek sonunda herkesi korkutan bir gülme nöbetine tutuldu. Ama Camara'nın güzel kokulu dinginliğinde, gülmesini tutmayı başardığında deneyimli iki yaşlı insan gibi dingin, sağlıklı bir sevişmeyle seviştiler. O çılgın yolculuğun en güzel anısı olarak belleklerinde kalacaktı bu. Kaptanla Zenayda'nın sandıkları gibi evliler gibi duyumsamıyorlardı kendilerini. Geç kalmış sevgililer gibi de duyumsamıyorlardı. Evlilik yaşamının o çetin azabının üstünden aşıp doğruca aşkın özüne varmış gibiydiler. Yaşamın yıprattığı iki yaşlı evli insan gibi. Tutkunun tuzaklarının ötesinde, umudun acımasız alaylarının, hayal bozumlarının yanılsamalarının ötesinde, sessizlik içinde yaşıyorlardı, aşkın ötesinde. Çünkü ne zaman, nerede olursa olsun ama en çok da ölüme yaklaşıldıkça, aşkın aşk olduğunun bilincine varmaya yetecek kadar yaşamışlardı birlikte. Saat 6'da uyandılar. Fermina, anisado kokan bir baş ağrısıyla, Doktor Juvenal Urbino ağaçtan düştüğü zamankinden daha şişman, daha genç, geri dönmüş, evin kapısındaki salıncaklı koltukta oturmuş onu bekliyormuş gibi bir duyguyla yüreği sersem. Ama bunun anisado'nun etkisinden değil, dönüşün yaklaşmasından ileri geldiğinin bilincine varacak denli ayıktı. Ölüm gibi bir şey olacak dedi. Florentino Ariza şaştı. Dönüş başladığından beri rahatını kaçıran düşünceyi okumuştu Fermina Daza. Hiçbiri kamaradan başka bir evde, gemidekinden başka biçimde yemek yiyeceklerini, her zaman onlara yabancı bir yaşamın içinde yaşayacaklarını düşünemiyorlardı kendilerini. Florentino Ariza yatakta sırtüstü, elleri ensesinde kenetlenmiş kaldı. Bir an geldi, Amerika ve Çuna'nın acısıyla içi parça parça oldu. Gerçekten daha fazla kaçamadı. Banyoya kapanıp gönlünce ağladı, acele etmeden, son gözyaşı damlasına dek. Ancak o zaman onu ne denli sevmiş olduğunu kendi kendine itiraf etme yürekliliğini buldu. Karaya çıkmak için giyinmiş yukarı çıktıklarında kanalları eski İspanyol boğazının bataklıklarını geride bırakmışlar. Körfez'deki kayıkların molozları yağ atıklarının gölcükleri arasında yol alıyorlardı. Genel valilik kentinin yaldızlı kubbeleri üstünde ışıl ışıl bir perşembe doğuyordu. Ama Fermina Daza küpeşte de oturmuş, kentin güzelliklerinin iğrenç kokusuna, iguanaların kirlettiği surların küstahlığına katlanamıyordu. Gerçek yaşamın yılgısı. Ne kendisi ne de o bir şey söylemediler ama silahlarını kolay kolay teslim edecek gibi duyumsamıyorlardı kendilerini. Kaptanı yemek salonunda her zamanki zarafetiyle bağdaşmayan bir darmadağınıklık içinde buldular. Sakalları uzamış, gözleri uykusuzluktan kıpkırmızı, giysisi bir önceki geceden hala ter içinde, konuşması anasonlu geğirtilerle kesik kesik. Zenay'da uyuyordu. Liman Sağlık Dairesi'nin bir motoru gemiyi durdurma emri verildiğinde sessizce kahvaltıya başlamak üzereydiler. Kaptan kumanda mevkiinden silahlı devriyelerin sorularını bağıra bağıra yanıtlıyordu. Gemide hangi salgın hastalığın çıktığını, kaç yolcu bulunduğunu, kaçının hasta olduğunu, hastalığın bulaşma olasılığının ne olduğunu öğrenmek istiyorlardı. Kaptan yalnızca üç yolcuları olduğu, üçünün de koleraya yakalandıkları ama sıkı bir biçimde ayrı bir yerde tutuldukları yanıtını verdi. Ne La Dorada'dan gemiye binmeleri beklenen yolcuların ne de 28 kişilik mürettebatın onlarla hiçbir teması olmamıştı. Ama devriye komutanı tatmin olmadı. Geminin karantinaya alınması için gerekli işlemler yapılıncaya değin Körfez'den çıkıp Las Mercedes bataklığında öğleden sonra saat 2'ye dek beklemelerini emretti. Kaptan bir arabacı küfrü salladı. Sonra elinin işaretiyle dümenciye bataklıklara doğru tornistan etmesini buyurdu. Fermina Daza ile Florentino Ariza masadan bütün bunları işitmişlerdi ama kaptan aldırmıyormuş gibi görünüyordu. Suskunluk içinde yemek yemeyi sürdürdü. Canının sıkkınlığı ırmak kaptanlarına dillere destan bir ün kazandıran görgü kurallarını çiğnemesinden belli oluyordu. Dört yağda yumurtayı bıçağının ucuyla parçalayıp bütün ağzına atarak yabanıl bir zevkle çiğnediği yeşil muz dilimleriyle birlikte silip süpürdü. Fermina Daza ile Florentino Ariza ağızlarını açmadan ona bakıyorlardı. Bir okul sırasının üstünde yıl sonu sınavlarının sonuçlarının okunmasını bekliyormuş gibi. Kaptanın sağlık devriyesiyle konuşması sırasında birbirlerine dek sözcük bile söylememişlerdi. Yaşamlarının ne olacağı konusunda en küçük bir fikirleri bile yoktu. Ama ikisi de kaptanın bunu kendileri adına düşündüğünü biliyorlardı. Şakaklarının atışından belli oluyordu bu. Yumurtalarını, muz dilimlerini, sütlü kahvesini yuvarlarken gemi kazanları rölantide körfezden çıktı. Suyun üstünü yorgan gibi kaplayan nilüferler, mor çiçekli, yürek biçiminde kocaman yapraklı su lotusları arasından geçip kanalların içinde ilerledi, bataklıklara doğru çark etti. Kaçak balıkçıların dinamitleriyle öldürülmüş, yanlamasına yüzen balıklardan ötürü suların rengi mavi pembeydi. Kara ve deniz kuşları madense çığlıklarla üstlerinde döneniyorlardı. Karayip rüzgarı kuşların yaygarasıyla birlikte pencerelerden içeri doldu. Fermina Daza damarlarında özgür isteminin düzensiz atışlarını duydu. Sağında bulanıklık, dingince akan büyük Magdalena Irmağı'nın halici dünyanın öte ucuna dek uzanıyordu. Tabaklarda yiyecek başka bir şey kalmayınca kaptan peçetesinin ucuyla ağzını sildi. Irmak kaptanlarının güzel konuşmalarıyla kazandıkları ünü bir anda yok eden küstahça bir argo ile konuştu. Çünkü onlar için konuşmuyordu, hiç kimse için konuşmuyordu. Kendi öfkesiyle uzlaşmaya varmaya çalışıyordu. Bir dizi kaba küfürden sonra vardığı sonuç, kolera bayrağı yüzünden düştükleri bu karışık durumun içinden nasıl çıkacağını bilmediğiydi. Florentino Ariza gözünü bile kırpmadan dinledi onu. Sonra pencerelerden rüzgar gülünün oluşturduğu kusursuz çembere, açık seçik ufka, tek bir bulutun bile bulunmadığı aralık göğüne, sonsuza dek üstünde yol alınabilecek sulara baktı, şöyle dedi. Doğru gidelim, doğru, dosdoğru, La Dorada'ya dek. Fermina Daza ürperdi çünkü kutsal ruhtan esinlenmiş o eski sesi tanımıştı. Kaptana baktı. Yazgılarını o belirleyecekti ama kaptan onu görmedi. Çünkü Florentino Ariza'nın esininin gücüyle dona kalmıştı. Ciddi mi söylüyorsunuz? Dedi. Doğdum doğalı, dedi Florentino Ariza. Ciddi olmayan hiçbir şey söylemedim ben. Kaptan Fermina Daza'ya baktı. Kirpiklerinde bir kış kırağısının ilk pıtırtılarını gördü. Sonra Florentino Ariza'ya, onun yenilmez gücüne, gözü pek aşkına baktı. Gecikmiş bir kuşku ürküttü onu. Ölümden çok yaşamdı sınırsız olan. Peki bu Allah'ın cezası gidiş gelişleri ne zamana dek sürdürebileceğimizi sanıyorsunuz? Diye sordu. Florentino Ariza'nın yanıtı gecelerle birlikte tam 53 yıl, 7 ay, 11 günden beri hazırdı. Bütün bir yaşam boyu, dedi. Kitabın sonu, 28 Mayıs 2012, sayfa 394.